Ayrım 10.
Aşağıdaki kata indi, bütün odaları dolaştı. Sonra öbür katları dolaştı. Bakmadık, hiçbir yer bırakmadı. Köşk tam takırdı. Bir çöp bile bulamadı. Bu çorbacılar, burada 15 evdiler. Her birinin evi bir köşktü. Bunlar aylar önce kimseye hiçbir şey söylemeden, Allah'a ısmarladık bile demeden bir gün adadan çekip gitmişler, yitiklere karışmış, imlere timlere belirsiz olmuştu. Acıkmıştı. Yarın balık tutarım diye düşündü. Vasili çınarların altına geldi, eve girdi. Ambarın kapısını açtı. Kavanozlardan birini aldı, dışarıya çıktı, sedire oturdu. Petekli balı hançeriyle alıp somun diliminin üstüne koydu. Bal ince bir kiraz çiçeği kokusuyla kokuyordu. Yemeğini bitirdi, çeşmeye gitti. Avuçlarıyla su içti. Doğru mağaraya. Tüfeği bir yarık kayanın ardındaydı, oradan aldı. Fişeklikleri kuşandı. Fişeklikler doluydu ve bir tek mermi eksiği bile yoktu. Mavzer de doluydu. Nagantını da doldurmuştu. Belindeki tabanca mermisi fişekliği de doluydu. Bunu düzce çerkezi yakaladığı namlı bir eşkıyadan almıştı. Fişeklikler altın kakmaydı. Kayıkta neyi var, neyi yoksa sırtlandı. Yalnız kayıkla mağaranın duvarının önüne, çakıl taşlarının üstüne konmuş benzin tenekelerine dokunmadı. Deniz kıyısından kumların üstünden yürüyerek çorbacı Dimitro'nun evine geldi. Merdivenleri üçer üçer atlayarak yukarıya, Cihannuma'ya bir solukla çıktı. Yorganının yüzü yeşil ipektendi. İşlemeliydi. Yastık yüzü de gül işlemeli patiskaydı. Mor menekşe kokuyordu. Döşeği pamuktandı. Yeni hallaç elinden çıkmıştı, kabarıktı. İnsan yatınca içine gömülüyordu. Vasili çarçabuk soyundu, yatağa girdi. Günlerin gerginliği, yorgunluğu, pembe pulluğu, insanı şehvetten çıldırtan, kız memesi kokan başörtüsü onu bitirmişti. Başını yastığa koyar koymaz uyudu. Tan yerleri ışıdı ışıyacak, keskin, uzun uzun öten bir horozun sesiyle uyandı. Cihannuma'dan üçüncü kata indi, deniz ayaklarının ucundan başlıyordu, süt beyazdı. İncecik dalgalar kıyıya kadar geliyor, kumların üstünde tükeniyordu. Cihannuma'ya geri çıktı. Çuvaldan yarım ekmek, birkaç dilim kaşar peyniri, üç tane kuru incir aldı, mutfağa geçti. Canı bir çay istedi, çaydanlık yoktu. Her yeri aradı, bir kahve fincanı, bir bakır tas bile bulamadı. Bulsa ne olacaktı? Ne çay vardı, ne de şeker. Kendi kendine, ahmak Vasili, ahmak Vasili Atanatan oğlu, dedi güldü. Yavrum, bu çorbacıların evinde konuk kalıp onları böyle onurlandırırsan, daha başına neler gelecek? Bekle bakalım şimdi bu sabah. Bu çorbacı domuzunun köşkünde uyanacağına, uyanıp da böyle el aleme rezil, rezili rüsva olacağına, diye Türkçe geçirdi aklından. Ermiş Tanasi'nin evinde uyansan da çayını şekerli, ballı börekli bir kahvaltı yapsaydın nasıl olurdu? Bire Vasili, sen bu çorbacılardan insanlara bir iyilik dokunduğunu hiç duydun mu, gördün mü? Daha değiş tokuşun kokusunu almadan, hepimiz uykudayken yuvadan pırr, kimsenin ruhu duymadan uçup gitmediler mi? Onlar yaşadıkları sürece bir kuytuda bitmiş, son mavi bir çiçeğe dokunmaya kıyamadan, gözleriyle olsun bir kezcik hiç okşamışlar mıdır, iliklerine kadar sevinçten titreyip, iliklerine kadar bir mavi sevince kesmişler midir? Bir yağmur yeli sonrası, inen iri damlalar dünyayı toprak kokusuna boğmuşken, içleri pır pır ederek, derin derin bu dünyanın güzel kokusunu, ciğerlerinin köküne kadar içlerine çekmiş, şu dünyaya, doğacak güne, toprağı yaran filize, açtı açacak tomurcuğa, bir çocuğun kapıp koy verdiği gülüşüne hayran kalmış, yaşama bir kez minnet duymuş, çok şükür dünyaya gelişimize demişler midir? Şu deniz beyazken bir yaratılışın, ışığın, tan yerlerinin yeliyle birlikte esmesinin güzelliğinde, tadında eriyip bu tansığa karışıp uçmuş gitmişler midir? Kahvaltısını yaptığı aşağıya indi. Deniz şimdi buradan, aşağıdan değişivermiş, menevişlemişti. Binbir rengin menevişinin coşkusunda, çakıl taşlarının üstünden üç çınarlara kadar geldi. Barba Tanesi'nin gitti, kapısını sıcacık, içi sevgiyle dolarak okşadı. Hay Barba Tanesi, hay, dedi, gözleri yaşardı. Bir süre tümseyin üstünde oturdu, arkasında mor kamışlar hışırdıyor, çınar dalları mor bir aydınlıkta ışıldıyor, deniz menevişini inceden, uzaktan gelen ışıkların üstüne savuruyordu. Vasili dünyayı hiç bu kadar güzel görmemişti. İnsanlar mı dünyayı çirkinleştiriyor, kirletiyorlardı acaba? Derinden ürperdi, titredi. Menevişli denize gözlerini dikti. Yok, yok diye geçirdi içinden. Yok, yok olamaz. İnsan sıcaklığı olmadan bu dünya böyle candan olamaz. İnsan gözleri bu dünyayı böylesine okşamadan, sevmeden bu dünya böyle güzel olamaz. Bu kokular, insanlar kokladıkları için böyle delicesine dünyayı doldurur. Bu yıldızlar insanlar baktıkları için bu kadar parlaktırlar. Bu denizler insanları sevinçten çıldırtmak için böyle menevişlenirler. Ve bu güzel dünyada, şu doğurgan topraktan, şu kokusu, rengiyle dolu dizgin açmış çiçekten, tan yerlerinin savrulan ışığından, insanın insanı kucaklayışından, öpüşten, sevinçten, sevdalardan, coşkulardan utanmadan insanlar birbirlerini öldürüyorlar. Ben çok öldürülmüş insan gördüm. Ben çok kopmuş kol bacak, paramparça edilmiş, kan içinde bedenler, köpek sürülerini paylaşmak için birbirlerini parçaladıkları insan ölülerini gördüm. Ben donmuş, kas katı kesilmiş, dimdik, gözleri yumruk gibi dışarıya uğramış ölüler gördüm. İniltilerini duydum yüzlerce insanı. Bu iniltilerin birdenbire kesildiklerini de, sonra hepsinin gözlerinin pörtlediğini. Bu güzel dünyanın içinde bunları düşünmemek olmuyor, olmuyor. Barbatanesi çok savaş, çok ölüm, çok işkence, çok zulüm, çok aç insanlar görmüştü. Nerede bir güzellik görse, bir çiçeğin açışını, bir gün doğuşunu, bir yaprağın tiril tiril edişini, bir insanın ta yürekten ağız dolusu gülüşünü, utancından elleriyle yüzünü örterdi. Yerinden kalktığı tepeye yollandı. Yel değirmeninin önünden geçerken kendini, içeri girmemek için zor tuttu ya, oradan da ayrılamadı. Değirmenin yöresinde birkaç kez döndü. İçeride tahtaların üstünde pul pul yanan, pembe başörtüsünden yoğun bir kız memesi kokusu fışkırıyor, bu koku onu çıldırtıyordu. Değirmenin yöresini bir kez daha döndü, bu kez daha hızlı. Tepenin başına doğru aldı, yatırdı. Üstüne çıktığında soluk soluğaydı. Dönerek yüreğe baktı. Aşağıdaki koyak sapsarı çiçeği kesmiş, sapsarı bir ışık bütün hızıyla denize doğru akıyor, denizi, göğü sarıya boğuyordu. Uzaklarda, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde deniz dümdüz, kırışıksızdı. Karşıdaki hayırsız ada mor, keskin bir ışığa batmıştı. Martılar kanatlarını germiş telaşsız, uçmuyormuşçasına gökyüzünde öyle kıpırtısız birer çaylak gibi, kanatlarını ince esen yele vermişler, öylece duruyorlardı. Şeftaliler, kirazlar çiçeğe batıp çıkmışlar, pembelerini koy vermiş gitmişler, gökyüzünü boyamışlardı. Havada yoğun bir pembelik sallanıyor, pullu başörtüsü de pembelikle birlikte bir bayrak gibi dalgalanıyor, yoğun kadın kokusu şeftalilerin, kirazların, koyaktan çağlayarak akan sarı ışığın kokusuna karışmış dünyaya yayılıyor, deniz uzakta, bomboş uzanmış, sessiz, yer yer ışıklı uzayıp gidiyordu. Bomboş denizde de denize hiç benzemiyordu. Şimdi bir kayık, yırtık kirli yelkenleri olan bir yelkenli, balıkçı tekneleri, denizi yararak, homurdanarak giden bir gemi, kuğu gibi apak bir gemi olsaydı denizin üstünde, işte o zaman deniz, deniz gibi bir deniz olurdu. Bu adada bir çocuk olsa, şu aşağıdaki koyakta çocuklar kuşlara zalimcesine tuzak kursalar, kadınlar, kızlar mantar toplamaya çıksalar, bir yaşlı kişi eğilip kalka kalka güllerini budasa, bir başkası teknesini kalafatlasa, öteki kayığını boyasa, o zaman insanlarla birlikte kuş sesleri de, öteki sesler de doldururdu dünyayı. Şimdi narlar büyük alt çiçeklerini açsalar, fora etseler, adayı bir yandan öteki yana kadar dolansalardı, kara, mor, lacivert, küçük küçük ak benekli yılanlar narların altına çekilip gelselerdi. İnsansız hiçbir şeyin tadı yok. Havva anamızla Adem babamız cenneti insansızlıktan dolayı bırakmış olmalılar Vire Vasili diye söylendi. Vire oğlum, daha dün bir, bugün iki. Oho! Bu kadar çabuk özlersen insanoğlunu yandın oğlusu. Sonra burada bir ömür boyu insansız ne yapacaksın? Ürperdi. Dolar dedi. Dolar yakında bu ada. Dolamaz diye öfkeden titredi. Dolamaz. Çünkü adaya ilk ayak basanı vuracağım. Tepeden aşağıya sallanarak iniyordu. Deniz hiç değişmiyor. Uçan martılar kanatlarını bile sallamıyordu. Bunlar çaylak şahin olmasınlar diye düşündü Vasili. Martılar telaşlıdır. Kanatlarını böyle uzun bir süre sallamadan yapamazlar. Kim bilir Bunlar da ayrı bir martı soyudur belki. Değirmenin önüne geldi. Durmak istemedi ya, ılık bir yel burnuna yoğun bir kadın kokusu getirdi. Değirmene koştu. Aynı hızla merdivenleri çıktı. Çıkar çıkmaz da son basamakta zınk diye durdu. Orada ortada pembe başörtü yoğun kadın, yoğun kız memesi kokusunu daha yoğun yöreye dağıtıp duruyordu. Kabarmış pulları ışıldayarak. Başı döndü. Yandaki direğe tutundu. Yoksa merdivenden aşağı yuvarlanacak, değirmen taşının üstüne düşecekti. Dışarıya çıktığında daha başı dönüyordu. Derin bir soluk aldı. Yürürken karşısında bir tansık gerçekleşti. Bomboş deniz ağzına kadar doldu. Vasili gözlerine inanamadı. Yoğun meme, yoğun kadın, yoğun kabarmış pullu, pembe başörtüsü kokusu silindi gitti. Karşıda, uzakta bir kayık küreklerini parlata parlata geliyordu. Vasili tepeden tırnağa kadar sevince koştu. Dünya daha da çiçeklendi, daha da aydınlandı. İçinden gelen insanı kim olursa olsun sıcacık kucaklamak geçti. Hemencecik de adayı ilk adım atacak adamı kurşunlayacağı aklına düştü. Eli ayağı çözüldü, oraya oturuverdi. Gözlerini inip kalkan küreklerden bir türlü alamıyordu. Sevinci öfkeye kesti. Yüreği küt küt atmaya başladı. Yakındaki çukurun içine atladı. Çukurun önüne yatmış düz bir kaya parçası onu aşağıdan, denizden bu yana bakanlara karşı saklar, onu kimse göremezdi. Adam iskelenin önüne gelinceye kadar, Vasili ikircik içinde tetiğe bassam mı, yoksa adaya ilk çıkan kişiyi kucaklasam mı diye kendi kendine söyleniyor. Sonra da kendime söz verdim. Buraya, bu adaya ilk adımı atan insanı öldüreceğim. İncil'e el bastım, diyordu, çaresiz öldürmeliyim. Çoktan hazırlanmıştı. İlk adamı öldürecek, ölüsünü sırtlayacak, mezarlığa götürecek, kazılmış, içi boş çok mezar vardı mezarlıkta. Onu bir çorbacının mezarına koyacak, başka bir çorbacının mezarından aldığı haçı da başucuna dikecek. Ölünün kayığını da salıverecek, akıntılar da kayığı alacak, karşı kıyıya götürecek. Kayıkçı kürekleri içeriye aldı, kayık geldi. Çakıl taşlarının üstüne oturdu. Adam iskeleye çıktı, yönünü evlere döndü. Orada bir süre dikildi kaldı. Vasili nişan aldı. Tam yüreğinin üstü. Adam hiç kıpırdamıyor, daha öyle dimdik, elleri arkasında duruyordu. Vasili tetikten elini çekti. Bu tüfekler bu kadar uzaklıktan bir adamı vuramazlar. Vursalar da öldürmez, ancak yaralar. Yaralı adamı da... Biraz yaklaşayım derken adam arkasını döndü. Kayığın ipini çözdü, atladı. Küreklere asıldı. Kayığın yönünü doğuya çevirdi. Adam çok güzel kürek çekiyor, dedi Vasili. Bu bir balıkçı, hem de usta bir balıkçı. Balıkçılardan başka kişiler böyle usturuplu kürek çekemezler. Ellerimi keserim ki kürekler bir damla su çıkarmıyordur. Adam giderken gene tepeden tırnağa sevinçten titredi, ayağa kalktı. Rahat bir soluk aldı. Adam dosdoğru yol almış giderken ne oldu ne olmadı, kayığın başı tam doğuya döndü. Kayıkçı kıyı kıyı kürek çekmeye başladı. Vasili de büyülenmişçesine onunla birlikte yavaş yavaş kamışların, kayaların, böğürtlenlerin arkasına saklanarak yürümeye başladı. Kayıkçı adaya ne bir kulaç yaklaşıyor ne de uzaklaşıyor. Aynı uzaklıkta gözleri kıyıda kürek çekiyordu. Vasili böylece kayıkçıyla birlikte adayı turladı. Ona gözükmemek için neler çekmemiş, ne dikenli çalıların, dikenli böğürtlenlerin içine düşmemiş, ne keskin kayalara bacaklarını çarpmamıştı. Turu tamamladıklarında Vasili'nin elleri, kolları, ayakları, bacakları kan içinde kalmıştı. İskelenin oraya gelince kamışlığın çukuruna indi. Kayıkçı da az sonra geldi, önünden geçti. Yukarıya, doğuya doğru turunu sürdürdü. Ulan bu deyus deli midir nedir diye tetiğe davrandı Vasili. Sonra da adaya çıkmıyor ya diye söylendi. Bana ne, varsın eşek gibi. Hem de eşeği ol eşekler gibi. İsterse böyle 40 gün 40 gece dönsün dursun. Benim öldürmeme de gerek kalmaz. Kendi kendine kürek çeke çeke ölür gider. Koyağın dibinden sinerek yukarı tepeye çıktı. Sinmese bile koyağın dibinde onu değil denizden, başka yerlerden bile kimsecikler göremezdi. Kayıkçı buradan çok iyi gözüküyordu. Burunu biraz hızlanarak döndü. Gözlerini küreklerini kadar hızlı çekerse çeksin adadan ayırmıyordu. Bu adam bir şeyler arıyor diye düşündü Vasili. Ama ne arıyor? Adanın yöresini böyle kürek çekerek dolanınca ne olur? Böyle ne aranır, ne bulunur ki? Kayıkçı küreğini çeke çeke mağaranın önüne kadar geldi, orada durdu. Buldu diye düşündü Vasili. Eğer mağaranın içine girer de kayığı, benzin tenekelerini görürse işte o zaman yandık. Kayığı görünce burada bir insan kaldığını anlarlar. Adayı didik didik ederler. Babanın mezarına bile girsen seni orada da bulurlar. Bulduktan sonra da ya parçalarlar, ya hapsederler, ya da Yunanistan'a gönderirler. Kaldığından dolayı bir pişmanlık geldi. Ağı gibi yüreğinin başına oturdu. Ayağa kalktı, tüfeğinin mekanizmasını çevirdi heyecanla. Nişan alacakken vazgeçti. Çok uzak dedi, vurulmaz. Tepeden aşağı koşarken kayıkçının da kürekleri suya daldırdığını, mağaranın önünden yavaş yavaş uzaklaştığını görünce sevindi, olduğu yere çöktü. Orada biraz oturduktan sonra elini yere dayayarak kalktı, tepeye dolandı. Kayıkçı ağır ağır kürek çekerken kayık birden hızlandı. Burnu havaya kalktı, motorun sesi duyuldu. Kayıkçı motorunu çalıştırmıştı. Çorbacıların evlerinin önüne gelince motor sesi kesildi. Kayık yavaş yavaş giderek burnu kumların üstüne çıktı. Kayıkçı aşağı atladı. Bayağı uzun boylu bir adamdı. Evlere yürüdü, avluların önünden gözden gitti. Vasili ya yatakları bulursa, ya öte berileri, ya adada bir adam olduğunu anlarsa, anlayıp da geri dönerse, o nasıl olsa iskeleye dönecek diye düşündü. Ya dönmezse diye de endişelendi. Dönmezse dönmez, kaçırdıysak kaçırdık, ne olacak yani? Nasıl olsa bir başkası da gelecek diye umutlandı. İskeleye indi. Kamış köklerinin çukuruna yerleşti. Tam yanında sarı gözlü bir top nergis kümesi açmıştı. Yoğun bir kokuyla koktu. Vasili, iyi ki dedi. Dalgınlıkla üstüne oturmadım. Aliki gelince bu top nergisi olduğu gibi koparıp iskeleti ona sunmak ne güzel olur. Kokusu bütün iskeleyi doldurur. Şimdi kamışlığı doldurduğu gibi. Nergis kokusu almış onu çok uzaklara götürmüştü. Hep 10 yaşında biliyor görüyordu Aliki'yi. Daha önce hiç mi görmemişti, anımsamıyor. Büyük mavi çocuk gözleri, incecik bilekleri, güneşten yanmış bacakları, sarı kızıla çalan kıvırcık saçları. Şimdi diyorlar ki babası çok zengin olmuş. Buradayken de çok zengindi, gemileri vardı, kaç tane. Diyorlar ki o bir koskocaman ada almış Yunanistan'da. Bu Karınca Adası'nın 2-3 misli. Diyorlar ki Harikniya'nın balıkçı kocası söylüyormuş. O da adadan çorbacılarla birlikte ayrılmıştı. Aliki çok okumuş. Amerika'nın en yüksek mektebini bitirmiş. Onun adresini bulsam, ona çok güzel, özene bezene bir mektup yazsam, ne olur ne olmaz, bu insanlar hiç belli olmazlar. Belki, Vasili derin bir düş içinde bir cennette yaşar. Aliki'nin pembe pullu başörtüsünün kokusuyla kendinden geçer. Harikliya'yı da Aliki ile birlikte çırılçıplak koynuna alırken, ne yaparsa yapsın, ne kadar uğraşırsa uğraşsın önleyemiyor. Aliki ne zaman koynuna girerse, tam sarmaş dolaş olurken o da geliyor. Islak bedeni, ateş gibi yanan teniyle aralarına giriyordu. Pembe güllü başörtünün kadın kokusu, nergis de kadın gibi kokar. Çiçekler içinde bir tek çiçektir ki, nergis tıpkı kadındır. Onu gecenin karanlığında kadından ayıramazsın. Vasili, kürek şapırtılarıyla dalgınlığından ayıldığı ayağa fırladı. Eli tüfeğinin tetiğindeydi. İyi ki dalgınlıkla tetiğe basmadı. Adam kürek çeke çeke geldi. İskelenin önünde durdu, ayağa kalktı. İskelenin tahtasına tutundu. Kayık onu usul usul sallıyordu. Öyle sallanarak bir süre evlere baktı. Vasili'nin eli tetikteydi. Bir ara tetikteki elini çekip adam adaya çıkmasın diye dua etti, haç çıkardı. Tanrı sonunda Vasili'nin dualarını dinledi. Kayıkçı iskeleyi bıraktı, motoruyla uğraşmaya başladı. Motoru çalışsın diye dua etti Vasili. Kayıkçı çok uğraştı. Lanet motor bir türlü almıyordu. Sonunda çalıştı. Kayıkçı da arkasına bakmadan çekti gitti. Vasili de nergisleri incitmeyerek kalktı, kamışlığın içinden çıktı. Yemek bile aklına gelmedi. Öylesine bitkindi ki bütün bedeni havanda dövülmüş gibiydi. Her bir yeri ağrıyordu. Doğru yatağına gitti. Yatağa kendini attı. Giden motorun sesi bir süre kulaklarında pat pat etti. Sonra da silindi. Sabah uyandığında bütün bedeni daha sızlıyordu. Bugün ne yapacaktı? Bir şeyler yapacaktı ya, ne? Düşünüyor, bulamıyordu. Kalktı, banyoya indi, yüzünü yıkadı. Bir iyice yıkanayım diye düşündü. Sonra da kalsın dedi. Başka bir gün yıkanırım. Belki bir evde su ısıtacak bir kap bulurum. Sonra usturasını kılavladı, soğuk suyla sakalını köpürtmeye çalıştı. Sakal kolay yumuşamıyordu. Gene de sakalını acıta acıta aldı. Bir arkadaşının İzmir'den gönderdiği kolonyadan avucuna birazcık döküp yüzüne sürdü. İçi açılır gibi oldu. Birden de o unuttuğu şey aklına düştü. Bugün balığa çıkacaktı. Çıkacaktı ya, kayığı oraya zorla sokmuştu. Şimdi nasıl çıkaracaktı? Nasıl girmişse öyle de çıkar diye güldü. Mavaraya yel değirmeninin önünden geçerek geldi. Değirmenin önünden geçerken karşı konulmaz bir güç onu içeriye çekiyordu. Zor kurtuldu. Pembe başörtüsü ışılayıp duruyordu orada. Mor değirmen taşının üstünde. Bir kezinde Vasili bir nar ağacının altında otururken narlar çiçek açmıştı. Dallar apal nar çiçeklerini götüremiyor, dallar çiçekten kırılıyor. Bal arıları, sarıcı arılar, eşek arıları, daha başka arılar çiçeklerle çokuşmuşlar. Ağaçlara bulut gibi inip kalkıyorlardı. Vasili sırtını ağaca dayamıştı. Başını sağa çevirince Aliki'yi gördü. Aliki'nin bütün yüzü bir çift koskocaman mavi göz olmuştu. Pırıl pırıl, hayran, sevgi dolu bakıyordu. Vasili'nin onu gördüğünü anlamasıyla ayağa kalkıp fırlaması bir oldu. Vasili düşündükçe yaşadığı, yaşamadığı çok şeyi anımsıyordu. Mağaraya geldi. Kayığını umduğundan daha kolay çıkardı mağaradan. Benzin deposunu yokladı, ağzına kadar doluydu. Oltaları da yerli yerindeydi. Motoru çalıştırmadı, kürekleri asıldı. Hayırsız ada yönüne, doğuya çevirdi kayığın başını. Doğudaki burunda ne toprak, ne kaya, ne ağaç gövdeleri, pembe şeftali, kira çiçeklerinden başka hiçbir şey gözükmüyordu. Önünde bütün ada sarı, mor, mavi, kırmızı bir çiçek yığınıydı. Bir çiçek yığınından gelen kokularla da kokuyordu. Bir de deniz kokusu esiyordu adanın çiçek kokusu üstüne. Burnun bir mil açığına attı oltasını, güvenli. Biliyordu. Tam burada oltasını attığı yerde çok mercan tutmuştu bir zamanlar. Tutmuş, kimseye de bu mercan kayalıklarını söylememişti. Mercanın yerini o kadar iyi biliyordu ki nişana mişana hiç gerek yoktu. Bir akşamüstü zeytinliklerin içinden koyağın yukarısına doğru yürüyordu. Bir çatırtı duydu. Arkasına dönünce Aliki'yi gördü. Aliki onun döndüğünü görünce kaçtı. İki adam el ele verse çeviremez bir zeytin gövdesinin arkasına saklandı. Vasili bir süre bekledi, Aliki gözükmedi. Vasili yürüdü. O yürüyünce kızın da arkasından geldiğini anladı. Biraz yürüyünce bir anda arkasına döndü. Aliki kaçamadı. Olduğu yerde kala kaldı. Vasili onu tepeden tırnağa süzdü.